Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 19. ayrım. 18. bölüm. Eve, eğer bir kocası olmak bu demekse hiç de kötü bir şey değil diye düşündü. Rourke onu yatağa yatırmıştı. Genç kadın buna ihtiyacı olduğunu itiraf etmek zorundaydı. 5 saat mışıl mışıl uyuduktan sonra sıcak kahve ve kızarmış ekmek kokusuyla uyanmıştı. Rourke çoktan kalkmış, giyinmiş, önemli iş görüşmelerine odaklanmıştı. Onun normal bir insandan çok daha az uykuyla yetinmesi zaman zaman Eve'i şaşırtıyordu. Ama bundan şimdiye kadar hiç söz etmemişti. Rourke'un böyle bir soruya alaycı bir gülümsemeyle karşılık vereceğini biliyordu. Eve'i koruduğunu, kolladığını belli etmemeye çalışması Rourke'un lehine oluyordu. Çünkü bu, Eve'in hiç alışık olmadığı bir durumdu. Dinlenmiş, karnı doymuş olarak yeni tamir edilmiş aracıyla polis merkezine gitmek üzere yola çıktı. Ne yazık ki evden 5 sokak öteye gitmeden araç yeni bir arızayla ona sürpriz yaptı. Araba, trafik keşmekeşinin içinde hareketsiz durduğu halde hız göstergesi aniden kırmızı işarete kaydı. Neşeli bir ses, "Uyarı!" dedi. Mevcut hızla gitmeye devam edilirse 5 dakika sonra motor bu yükü taşıyamayacak. Hızı azaltın ya da motoru otomatiğe alın. Eve hiç de hoş olmayan bir sesle canı cehenneme dedi ve yolun geri kalan kısmını bu neşeli uyarıyı tekrar tekrar dinleyerek geçirdi. Bunun neşesini kaçırmasına razı olmayacaktı. Kara kalpli fırtına bulutlarının kentin üzerine çöreklenerek hava trafiğini alt üst etmesi de onu rahatsız etmiyordu. Bugün cumartesiydi. Düğüne tam 1 hafta vardı. Bugünün mesleki açıdan yorucu ve zorlu bir gün olacağını biliyordu. Ama bunlar da keyfini kaçırmadı. Polis merkezine gülümseyerek girdi ama gözlerinde haşin bir ifade vardı. Fini, "Karşına çıkanı çiğ çiğ yemeye hazır gibisin," dedi. "Çiğ et yemeyi çok severim. Yeni bir bilgi var mı? Biraz dolaşalım, sana anlatacaklarım var." Yolu uzatarak öğle saatlerinde hemen hemen boş olan bir yürüyen hava kaldırımına yöneldi. Kaldırım biraz nazlandıktan sonra onları yokuş yukarı götürmeye başladı. Birden Manhattan, birbirini kesen cadde ve sokaklarla renkli araçlardan oluşan oyuncak bir kente dönüşüverdi. Şimşek gökyüzünü çatlatırken ona eşlik eden gök gürültüsü kaldırımı saran cam tüpü sarstı. Gökyüzündeki çatlaktan, bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Fini aşağı doğru baktı. Yayalar dehşete kapılmış karıncalar gibi koşuşuyorlardı. Tam zamanında içeri girdik diye söylendi. Bir hava otobüsü korna çalarak yanlarından geçti. Neredeyse kaldırıma çarpacaktı. Fini elini kalbine bastırdı. Tanrım, kim bu serserilere ehliyet veriyor? Cesareti olan herkes bunları kullanabilir. Göğsüme bir lazer silahı bile dayasan beni onlara bindiremezsin. Bu kentte kamu taşımacılığı bir yüz karası. Sakinleşmek için şekerli fıstık torbasını çıkardı. Dinle. Yangın Maui'den kimlerle iletişim kurduğunu öğrenmek istiyordun ya, dönüş aracına binmeden Fitzgerald'ın evini 2 kez aramış. Ekranı da 2 saat süreyle açık tutmuş. Hamam böceğinin bu dünyayı terk ettiği geceyle ilgili olarak Yangın evinin güvenlik kamerası kontrol edildi mi? Yang o gece sabaha karşı saat 6'da uçuş çantasıyla eve gelmiş. Oysa bindiği araç New York'a gece yarısı varmış. Bu 6 saati nasıl geçirdiği konusunda hiçbir bilgimiz yok. Tanık yok. Terminalden cinayet yerine gitmeye fazlasıyla yetecek kadar vakti vardı. Fitzgerald'ın o sırada nerede olduğunu biliyor muyuz? 22.30'u biraz geçe balo salonundan ayrılmış. Dün geceki defilenin provası için oradaymış. Sabahın 8'ine kadar evine gitmemiş. Bir sürü kişiyle iletişim kurmuş. Kuaförünü, masajcısını, manikürcüsünü aramış. Dün Paradise'da 4 saat süreyle kendisine bakım yaptırmış. Young ise günü ajansıyla, menajeriyle ve Fini hafifçe gülümsedi, bir seyahat danışmanıyla konuşarak geçirmiş. Bizim delikanlı Eden kolonisine 2 kişilik bir seyahat için bilgi almış. Seni seviyorum Fini. Ben sevilesi bir adamım. Buraya gelirken uğrayıp kanıtları toplayan temizlikçilerin raporlarını aldım. Fitzgerald'ın ve Young'ın evinde işimize yarayacak hiçbir şey bulunmamış. Uyuşturucunun izine sadece mavi sıvıda rastlanmış. Ellerinde uyuşturucu varsa bile başka yerde saklıyorlar. Bu konuda herhangi bir belge ya da formül de yok. Bilgisayarlarının sabit diskleri elimde. Herhangi bir şey saklayıp saklamadıklarını anlamak için inceleyeceğim. Ama bana sorarsan bu ikisi teknik bir dehaya sahip değiller. Hayır, bana kalırsa bu konuda Redford daha bilgilidir. Bu olayda cinayet ve uyuşturucu ticaretini aşan bir durum var Fini. Eğer bu maddeyi zehir olarak sınıflandırabilir ve bu adamların maddenin bu niteliğini daha önceden bildiklerini kanıtlayabilirsek, onları katliam yapma amacıyla çete kurmakla suçlayabiliriz. Kent savaşlarından beri kimse katliam yapma amacıyla çete kurmadı Dallas. Yürüyen kaldırım sarsılarak durdu. Olabilir. Eve, Peabody'yi sorgulama alanının dışında beklerken buldu. Diğerleri nerede? Zanlılar avukatlarıyla görüşüyorlar. Casto kahve almaya gitti. Peki, toplantı odalarıyla bağlantı kur. Zamanları doldu. Kumandandan haber var mı? Geliyor. Sorgulamaları dinlemek istiyor. Savcılık bürosu da link aracılığıyla sorgulamaya katılacak. Güzel. Fini, 3 zanlının da sorgulamalarının kayıtlarını görecek. Olay yargı aşamasına geldiğinde eksik bir şey kalmasını istemem. Sen Fitzgerald'la başla. Casto Redford'ı sorgulayacak, ben de Young'ı istiyorum. Casto'nun elinde kahve tepsisiyle onlara doğru geldiğini görünce işaret etti. Fini, onlara yeni bilgilerden bahset. Kahvesinden bir yudum aldıktan sonra bu bilgileri akıllıca kullanın dedi. Yarım saat sonra yer değişeceğiz. Kendi sorgulama odasına geçti. İğrenç kahveden bir yudum alır almaz yüzü gülmüştü. Verimli bir gün başlıyordu. Hadi Justin, daha açık konuşabilirsin. Eve, bütün gayretine rağmen ulaşmak istediği yere varmış sayılmazdı. Sorgulama 3 saattir devam ediyordu. Bana neler olduğunu sordunuz. Diğer polisler de bunu sordu. Bir yudum su içti. Çözülecek gibiydi. Size cevap verdim. Eve, dostça bir gülümsemeyle, ''Siz bir oyuncusunuz.'' dedi. ''İyi bir oyuncusunuz. Bütün eleştirmenler böyle söylüyor. Geçen gün okudum. Kötü bir replik bile benim ağzımda şarkıya dönüşür demişsiniz. Ama bana söylediklerinizin müzikle ilgisi yoktu Justin. Aynı şeyi kaç kere anlatmamı istiyorsunuz?'' Avukatına baktı. ''Bunu daha ne kadar zaman yapmak zorundayım?'' Avukatı, ''Sorgulamayı istediğin zaman kesebiliriz.'' diye hatırlattı. Sarışın bir kadındı. İyi bir avukat olduğu görünüşünden belliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. ''Daha fazla konuşmak zorunda değilsin.'' Eve, ''Evet.'' diye söze karıştı. ''Görüşmeyi bitirebiliriz. Gözaltına dönebilirsin. Yasa dışı uyuşturucu suçlamasında kefalet geçerli değil Justin.'' Genç adamla göz göze gelebilmek için ona doğru eğildi. 4 cinayetin faili olabileceğin kuşkusu varken bu mümkün olmaz. Avukat sivri burnunu soktu meseleye. Müvekkilim yasa dışı uyuşturucu bulundurma şüphesinden başka hiçbir şeyle suçlanmıyor. Sert bir sesle, elinizde hiçbir kanıt yok Teğmen dedi. Bunu hepimiz biliyoruz. Müvekkilin çok sarp bir uçurumun tepesinde sallanıyor. Bunu da hepimiz biliyoruz. Uçuruma tek başına mı yuvarlanmak istiyorsun Justin? Bence bu haksızlık olur. Dostların şu anda sorulara cevap veriyorlar. Ellerini kaldırıp parmaklarını açtı. Uçuruma, senin üstüne düşerlerse ne olacak? Ben kimseyi öldürmedim. Bakışları kapının üstündeki aynaya kaydı. Kendisini seyredenler olduğunu biliyor ve korkak rolü oynamayı bilmiyordu. O insanların adını bile duymadım. Ama Pandora'yı tanıyordun. Elbette tanıyordum, onu tanıdığımı herkes biliyor. Öldüğü gece evindeydin. Bunu size söyledim, öyle değil mi? Bakın, Jerry ile ben Pandora çağırdığı için oraya gittik. Birkaç içki içtik ve o kadın geldi. Pandora öfkelendi, biz de çıktık. Bayan Fitzgerald'la sen ne sıklıkta oturduğunuz binanın güvenlik kamerası bulunmayan arka kapısını kullanırsınız? Young, bu sadece özel hayatımızı korumak için aldığımız bir tedbir diye ısrar etti. Medya tuvalete giderken bile peşinizde olsaydı bizi anlardınız. Eve, bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiği için dişlerini göstererek gülümsedi. Ne tuhaf! İkiniz de medyanın peşinizde olmasından tedirgin görünmüyordunuz. Hatta kuşkucu biri olsam bundan hoşlandığınızı bile ileri sürebilirim. Jerry, ölümsüzlük adlı uyuşturucuyu ne zamandan beri kullanıyor? Bilmiyorum. Gözleri tekrar aynaya kaydı. Bir yönetmenin kes diyerek bu sahneye son vermesini bekler gibiydi. Size söyledim, o içkinin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yatak odağında bir şişe içki vardı ve içinde ne olduğunu bilmiyordun. Öyle mi? Hiç tatmadın mı? Hiç tatmadım. Bu da tuhaf Justin. Bana öyle geliyor ki buzdolabımda bir şişe içki olsa dayanamayıp tadına bakarım. Ama onun zehir olduğunu biliyorsam iş değişir elbette. Ölümsüzlük insanı yavaş yavaş etkileyen bir zehir. Bunu biliyor musun? Bu kesin değil. Birden sustu ve burnundan nefes aldı. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Sinir sistemine aşırı yükleme yapıyor. Yavaş yavaş etkiliyor ama kesinlikle öldürücü. Bu sıvıyı bir bardağa koyup Jerry'e verdin. Bu cinayet. Teğmen, Justin, ben asla Jerry'e kötülük yapmam diye patladı. Ona aşığım, onu hiç incitmedim. Gerçekten mi? Bir iki gün önce onu yumrukladığınızı söyleyen tanıklar var. 2 Haziran günü Waldorf'un balo salonunun kulisinde ona vurdunuz mu, vurmadınız mı? Hayır, ben öfkeden kendimize hakim olamadık. Sözler kafasında birbirine karışmıştı. Ne söylemesi gerektiğini hatırlayamıyordu. Bir anlaşmazlık oldu. Onun yüzüne vurmuşsun. Evet, hayır. Evet, kavga ediyorduk. Kavga ediyordunuz. Bu yüzden sevdiğin kadını yumruklayıp yere düşürdün, değil mi? Dün gece dairene geldiğinde ona hala kızgın mıydın? Bu yüzden mi ona o içkiyi verdin? Size onun zehir olmadığını söyledim. Sizin kastettiğiniz anlamda değil. Ona zarar vermem. Ona hiç kızmadım. Ona kızamam. Ona hiç kızmadın mı? Onu hiç incitmedin, öyle mi? Sana inanıyorum, Justin. Eve sakin bir yüzle ona doğru eğildi ve genç adamın titreyen elinin üstüne elini koydu. Ona vurmadın da. Bütün bunlar bir gösteriydi, değil mi? Sen sevdiği kadına vuracak bir erkek değilsin. O olayı herhangi bir gösteri gibi sahnelediniz. Ben... Hayır. Ben... Eve'in gözlerinin içine çaresiz bakışlarla baktı ve genç kadın onu kapana kıstırdığını anladı. Bir sürü aksiyon videosu yaptın. Yalancıktan yumruk atmayı çok iyi bilirsin. O günde öyle yaptın, değil mi Justin? Jerry ve sen kavga eder gibi yaptınız. Aslında ona elini bile sürmedin. Yumuşak ve anlayışlı bir sesle konuşuyordu. Sen kaba kuvvet kullanacak bir adam değilsin. Justin paramparça olmuştu. Ağzını büzerek avukatına baktı. Avukat daha fazla soru sorulmasını engellemek için elini kaldırdı ve Justin'in kulağına eğildi. Eve bekliyor, yüz ifadesinden hiçbir şey belli olmuyordu. Justin kavga sahnesini daha önceden tasarladıklarını itiraf ederek yalancılığı kabul etmiş miydi yoksa şiddete eğilimli olmadığını göstermek için mi böyle yapmıştı? Bu karar Sırat Köprüsü'nden geçmek gibi bir şeydi. Avukat geri çekilip ellerini kavuşturdu. Müvekkilim ve Bayan Fitzgerald zararsız bir oyun oynuyorlardı. Yaptıklarının saçma bir şey olduğu açık ama kavga taklidi yapmak bir suç değildir. Hayır, bu bir suç değil. Eve, Jerry ile Justin'in o geceye ilişkin olarak birbirleri için yaptıkları tanıklığın çatırdamakta olduğunu hissediyordu. Maui'ye gitmek ve başka bir kadınla ilişkisi varmış gibi görünmek de öyle. Bütün bunlar numaraydı, değil mi Justin? Biz sadece, sanırım düşüncesizce davrandık. Endişeliydik, hepsi bu. Paul'u gözaltına aldığınız zaman sıranın bize de gelebileceğini düşündük. Üçümüz de o gece oradaydık. Bu nedenle sıranın bize de gelmesi mantıklı görünüyordu. Eve dostça bir gülümsemeyle, ben de böyle düşünmüştüm dedi. Çok mantıklı bir davranış. İkimizin de devam etmekte olan önemli projeleri vardı. Şu anda olanları göze alamazdık. Ayrılırsak tanıklığımızın daha inandırıcı olacağını düşündük. Çünkü tanıklığınızın zayıf olduğunu biliyordunuz. Pandora'nın öldürüldüğü gece ikinizden birinin ya da ikinizin birden güvenlik kamerasına yakalanmadan evden çıkmış olabileceğinizi öğrenmemizden korkuyordunuz. Leonardo'nun dairesine gidip Pandora'yı öldürdükten sonra geri dönmüş olabilirdiniz. Hiçbir yere gitmedik. Gittiğimizi kanıtlayamazsınız. Omuzları dikleşti. Hiçbir şey kanıtlayamazsınız. O kadar emin olma. Sevgilin ölümsüzlük bağımlısı. Sen de bu maddeyi evinde bulunduruyorsun. Onu nasıl elde ettin? Ben... Jerry'e biri vermiş, bilmiyorum. Bu Redford mıydı? Bu işe Jerry'i o mu bulaştırdı, Justin? Eğer bunu yapan oysa, Redford'dan nefret ediyorsundur. Sevdiğin kadın yavaş yavaş ölüyor Justin. İlk yudumu aldığı anda ölmeye başladı. O bir zehir değil, değil. Jerry bana bunun Pandora'nın bu maddeyi kendisinden başkasının kullanmaması için uydurduğu bir yalan olduğunu söyledi. Pandora, Jerry'nin bu içkiden yararlanmasını istemiyordu. O iblis bu maddenin Jerry'ye ne kadar yararlı olacağını biliyordu. Ama o, Justin avukatının uyarısını çok geç fark ederek sustu. Pandora ne istiyordu Justin? Para mı? Çok para mı istiyordu? Seni mi istiyordu? Jerry'yi sıkıştırıyor muydu? Seni tehdit mi ediyordu? Onu bu yüzden mi öldürdün? Hayır, ona dokunmadım bile. Size söylüyorum, ona elimi bile sürmedim. Kavga ettik, bu doğru. Leonardo'nun sevgilisi olan o kadın gittikten sonra birbirimize çirkin şeyler söyledik. Jerry öfkelendi. Pandora'nın söyledikleri karşısında öfkelenmekte haklıydı. Bu nedenle onu alıp oradan ayrıldım. Gidip bir yerde içki içtik. Onu sakinleştirdim. Endişelenmemesini, bu maddeyi başka kaynaklardan da elde edebileceğimizi söyledim. Ne gibi yollardan? Adam kesik kesik nefes alıyordu. Avukatının koluna dokunan elini hırsla itti. Kadına "Sus," dedi. "Sus. Bana ne faydan var? Bu sorgulamanın sonunda beni cinayet suçlamasıyla kafese tıkacak. Anlaşma yapmak istiyorum. Hemen burada pazarlık yapabiliriz." Elinin tersiyle ağzını sıvazladı. "Pazarlık yapmak istiyorum." İyi mi soğukkanlıydı? "Konuşalım," dedi. "Teklifin nedir?" "Justin Paul," dedi. Sonra ürpererek derin bir nefes aldı. "Size Paul Redford'ı teklif ediyorum. Pandora'yı o öldürdü. Belki de hepsini o alçak öldürdü." 20 dakika sonra Eve toplantı odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. "Redford'ın bir süre kıvranmasını istiyorum. Diğer ikisinin bize neler söylediklerini merak etsin." Casto bacaklarını masanın üstüne uzatıp bileklerini üst üste koydu. "Kadını fazla konuşturamadık," dedi. "Sağlam bir kadın. Çözülme belirtileri gösteriyor, ağzı kuruyor, elleri titriyor, zaman zaman konudan uzaklaşıyor ama açık vermiyor. 10 saatten fazla bir süredir uyuşturucu kullanmadı. Sence daha ne kadar dayanır?" Casto ellerini iki yana açtı. "Bu konuda bir şey diyemem. Sonuna kadar direnebilir de, 10 dakika sonra çözülebilir de." "Peki, buna güvenmeyeceğiz." Peabody, "Redford birkaç açık verdi," diye söze karıştı. "Korkağın biri. Dayanıklı olan avukatı. 15 dakika yalnız yakalasak ceviz gibi kırarız." Whitney en son sorgulamaların disklerini inceliyordu. "Bu bir seçenek değil," dedi. "Onu yangın ifadesini kullanarak sıkıştırmaya bakın." Eve, "O ifade zayıf," diye mırıldandı. "Kuvvetli göstereceksiniz. Young, Redford'ın 3 ay kadar önce Jerry'yi ölümsüzlükle tanıştırdığını, ona ortaklık teklif ettiğini söylüyor." Eve, "Sarı saçlı delikanlımızın söylediğine göre her şey yasal ve açık olacakmış," diye homurdandı. "Kimse bu kadar saf olamaz." Peabody, "Bilmiyorum," diye mırıldandı. "Bu çocuk Fitzgerald'a sırılsıklama aşık. Bana kalırsa kadın onu bu işin yasal olduğuna inandırmış olabilir. Araştırma, geliştirme, Fitzgerald'ın adını taşıyan yeni bir güzellik ve genç kalma markası." Casto gülümsedi. Tek yapmaları gereken Pandora'yı devre dışı bırakmaktı. O zaman para su gibi akacaktı. "İş yine paraya dayanıyor. Pandora onlara engel oluyordu." Eve bir sandalyeye çöktü. "Ötekiler de birer engeldi. Young belki sadece masum bir figüran, belki de değil. Suçlu olarak Redford'ı gösteriyor ama aynı zamanda Fitzgerald'ı da işaret ediyor olabileceğinin henüz farkında değil. Fitzgerald ona önce bir çiçek satın alıp sonra da yetiştirmek amacıyla ikisinin birlikte Eden kolonisine bir yolculuk yapmayı tasarlamalarına yetecek kadarını söylemiş." Whitney, "Yasa dışı uyuşturucular konusunda anlaşma yaptın," dedi. "Young her şeyi söylerse, anlaşma sonucunda kendi payına düşeni alacak ama cinayet konusunda henüz bir ilerleme kaydetmedin. Bu noktada onun ifadesinin fazla değeri yok. O Pandora'yı Redford'ın öldürdüğüne inanıyor. Redford'ın üstüne gitmemiz için elimize bir koz veriyor. Bu fırsattan yararlanabiliriz ama somut bir kanıt ya da bir tanık yok." Ayağa kalktı. "İtiraf etmesini sağla Dallas. Savcı baskı yapıyor. Princeton hakkındaki suçlamayı pazartesi günü geri alacaklar. Medyayı doyuracak başka bir şey bulamazsak hepimiz birer salak gibi görüneceğiz." Whitney odadan çıkarken Casto bir törpü çıkararak tırnaklarını törpülemeye başladı. Tanrı şahittir ki savcının salak gibi görünmesini istemeyiz. Allah kahretsin, her şeyi bir tepsi içinde onlara sunmamızı istiyorlar değil mi? Başını kaldırıp Eve'in gözlerinin içine baktı. Redford cinayet işlediğini itiraf etmeyecek Eve. Uyuşturucu işini kabul edecek o kadar. Günümüzde çoğu kişi uyuşturucuya bulaşmış durumda. Onu kimse ayıplamaz. Ama 4 cinayeti üstüne alacağını hiç sanma. Sadece tek bir ümidimiz var. Peabody merak etti. Nedir o ümit? Redford'ın bu işi tek başına yapmamış olması. Diğerlerinden birini konuşturursak o da çözülür. Ben Fitzgerald'ın çözüleceğine bahse girerim. Eve nefesini dışarı üfledi. O zaman Fitzgerald'ı sen sorgula. Ben Redford'ın üstünde çalışayım. Peabody, Redford'ın resmini çek. Kulübe Boomer'ın yaşadığı binaya, hamam böceğinin yaşadığı binaya git. Onun resmini herkese göster. Biri tanısa yeter. İletişim cihazı bipleyince yüzünü buruşturdu. Dallas, beni rahatsız etmeyin. Rourke yılmadan, sesini duymak her zaman güzel dedi. Toplantıdayım. Ben de. Yarım saate kadar Freestar'a gitmek üzere yola çıkıyorum. Gezegenden ayrılıyor musun? Ama şey, iyi yolculuklar. Bu yolculuğu yapmak zorundayım. 3 güne kadar döneceğim. Benimle nasıl bağlantı kuracağını biliyorsun. Evet, biliyorum. Eve'in söylemek istediği şeyler vardı. Saçma şeyler, özel şeyler. Ama bunların hiçbirini söyleyemedi. Onun yerine, bir süre ben de çok dolu olacağım dedi. Dönüşünde görüşürüz. Büro'ndaki mesajları kontrol etsen iyi olur Teğmen. Mavis gün boyunca sana ulaşmaya çalışmış. Son provana gitmemişsin. Leonardo çıldırmış. Eve, Casto'nun gülüşünü görmezden gelmeye çalıştı. Aklımda başka şeyler var. Hepimiz aynı durumdayız. Ona birkaç dakika ayır sevgilim, hatırım için. Şu kalabalık evimizi terk etsin. Ben onlardan günlerce önce kurtulmak istiyordum. Bu insanların çevremizde olmasından hoşlandığını sanıyordum. Ben de onu senin kardeşin zannetmiştim. Ne? Eski bir şaka. Hayır Eve, bu insanların evin içinde dolaşması hoşuma gitmiyor. Hepsi tek kelimeyle manyak. Şimdi Galahad'ı yatağın altına saklanmış buldum. Birisi onu kırmızı boncuklar ve küçük kırmızı fiyonklarla süslemiş. Bu kalabalık ikimiz için de dayanılmaz hale geldi. Eve gülmemek için kendini güç tutuyordu. Rourke hiç de keyifli görünmüyordu. Şimdi seni de delirttiklerini öğrendiğim için kendimi daha iyi hissediyorum. Onları uzaklaştıracağım. Lütfen yap bunu. Ha, bir de şu var. Korkarım ki ben yokken cumartesi günüyle ilgili bazı ayrıntılarla sen ilgilenmek zorunda kalacaksın. Bu konuya ilişkin notlar Somerset'te. Gitmem gerek. Genç kadın onun birine eliyle işaret ettiğini gördü. Sonra dönüp Eve'in gözlerinin içine baktı. Birkaç gün sonra görüşürüz Teğmen. Tamam. Eve, cehennemin dibine kadar yolun var diye mırıldanırken ekran karardı. Allah kahretsin Eve. Eğer terziye koşman ya da kediyi terapiye götürmen gerekiyorsa Peabody ile ben bu önemsiz cinayet sorunlarıyla ilgilenebiliriz. Eve'in dudaklarında hain bir gülümseme belirdi. Ye beni Casto. Bazı can sıkıcı niteliklerine karşın Casto'nun sezgileri güçlüydü. Redford kolay kolay çözüleceğe benzemiyordu. Eve onu köşeye sıkıştırıp yasa dışı uyuşturucu bağlantısını kanıtlamıştı. Ama adam birkaç cinayetin faili olduğunu itiraf etmeye yanaşmıyordu. Bir noktadan kesinlikle emin olmak istiyorum. Eve ayağa kalktı. Bacaklarını oynatmaya ihtiyacı vardı. Kahve aldı. Size ölümsüzlükten söz eden Pandora'ydı, değil mi? Ne zamandı bu? Söylediğim gibi, yaklaşık 1,5 yıl kadar önce, belki biraz daha eski. Adam soğukkanlı ve kontrollüydü. Yasa dışı uyuşturucu suçlamasıyla başa çıkabilirdi, özellikle de kendi seçtiği açıdan. Bana bir iş teklifiyle geldi ya da Pandora bunu böyle adlandırıyordu. Formülün elinde olduğunu ileri sürdü. Bu maddenin güzellik ve sağlık sektöründe devrim yaratacağını söylüyordu. Bir güzellik ürünü öyle mi? Bu maddenin yasa dışı ve tehlikeli niteliklerinden söz etmedi mi? O zaman bunlardan söz etmedi. Bu işe başlamak için parasal desteğe ihtiyacı vardı. Kendi adını marka olarak kullanmak istiyordu. Size formülü gösterdi mi? Göstermedi. Daha önce de söylediğim gibi beni kandırdı, vaatlerde bulundu. Yanlış bir karar verdiğimi itiraf ederim. Ona cinsel açıdan bağımlı hale gelmiştim. Bu zaafımı kullandı. Aynı zamanda bu proje ticari açıdan da ümit verici görünüyordu. Pandora bu ürünü hap olarak kullanıyordu. Sonuçlar etkileyiciydi. O hapların Pandora'yı daha genç ve formda gösterdiğini görüyordum. Enerjisini ve cinsel gücünü artırıyordu. Böyle bir madde doğru bir pazarlamayla büyük kârlar getirebilirdi. Bu işten gelecek parayı ticari açıdan riskli olan bazı projeleri gerçekleştirmekte kullanacaktım. Proje hakkında fazla bir bilgi sahibi olmadığınız halde para kazanmak istediğiniz için ona ödeme yapmayı sürdürdünüz, öyle mi? Bir süre için. Sonra sabrım taştı ve bazı taleplerde bulundum. O zaman daha büyük vaatlerde bulundu. Beni kullanarak bu işi tek başına yapmaya niyetlendiğinden ya da başka biriyle ortak olduğundan kuşkulanmaya başlamıştım. Bu nedenle bu maddenin bir numunesini temin ettim. Bir numune temin ettiniz, öyle mi? Nasıl yaptınız bunu? Redford cevap vermeden önce biraz düşündü. Kullanacağı kelimeleri arar gibiydi. O uyurken anahtarını aldım ve hapları sakladığı kutuyu açtım. O güne kadar yaptığım yatırımı korumak için analiz ettirmek amacıyla kutudan birkaç hap aldım. Yatırımınızı korumak amacıyla uyuşturucuyu ne zaman çaldınız? Avukat, buna hırsızlık denmez diye söze karıştı. Müvekkilim bu ürün için iyi niyetle para ödemişti. Pekala, şöyle diyelim, bu iş yatırımınızla daha aktif olarak ilgilenmeye ne zaman karar verdiniz? Yaklaşık 6 ay kadar önce, numuneleri kimyasal analizler yapan bir tanıdığıma götürdüm ve bana verdiği özel raporun bedelini kendisine ödedim. Ve öğrendiniz ki, Redford sustu ve parmaklarını incelemeye başladı. Bu ürünün Pandora'nın sözünü ettiği niteliklere sahip olduğunu öğrendim. Ancak alışkanlık yapan bir maddeydi. Bu da otomatik olarak yasa dışı uyuşturucular sınıfına girmesi için neden oluşturuyordu. Aynı zamanda belli bir süre kullanıldıktan sonra öldürücü olabiliyordu. Siz de adil bir insan olarak kaybınızı sineye çekip ortaklıktan çekildiniz, öyle değil mi? Redford yavaşça, adil bir insan olmak yasal bir zorunluluk değildir dedi. Üstelik bu işe yatırım yapmıştım. Kabul edilemeyecek yan etkilerin ortadan kaldırılmasının mümkün olup olamayacağını öğrenmek için araştırma yapmaya karar verdim. Sanırım bunu başardık ya da buna çok yaklaştık. Ve Jerry Fitzgerald'ı kobay olarak kullandınız. Bu yanlış bir seçimdi. Pandora sürekli olarak daha fazla para istediği ve ürünü piyasaya süreceğini tekrarlayıp durduğu için tedirgindim. Onu saf dışı bırakmak istiyor ve Jerry'nin bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu biliyordum. Fitzgerald adamlarımın hazırladığı ürünü para karşılığında denemeyi kabul etti. Bilim hata yapabilir teğmen, bu ürünün bağımlılık yapmakta devam ettiğini çok geç öğrendik. Ve öldürücü olduğunu. Öyle görünüyor. Eskisi kadar hızlı bir biçimde öldürmüyor. Ama uzun vadede hala fiziksel olarak zarar veriyor. Bunun olası bir yan etkisi olduğu konusunda Jerry'yi birkaç hafta önce uyardım. Bunu Pandora'nın kendisini devre dışı bırakmak istediğinizi anlamasından önce mi, sonra mı yaptınız? Sanırım hemen sonra. Maalesef Pandora ile Jerry bir toplantıda karşılaşmışlar. Pandora ona eskiden Justin'le ilişkisi olduğundan söz etmiş. Duyduğuma göre Jerry de onu öfkelendirmek için benimle yaptığı bu iş anlaşmasını söyleyivermiş. Pandora bundan hoşlanmamıştır. Doğal olarak köpürmüş. Zaten o sırada ilişkimiz dibe vurmuştu. Ölümsüz tomurcuk çiçeğini getirtmiştim ve formülün bütün yan etkilerini ortadan kaldırmaya kararlıydım. Tehlikeli bir ilacı piyasaya sürmek gibi bir niyetim yoktu teğmen. Sicilim bunu kanıtlayacaktır. Bunlarla yasa dışı maddeler bürosu ilgilenecek. Pandora sizi tehdit ediyor muydu? Pandora herkesi tehdit ederdi. İnsan zamanla onun tehditlerine alışırdı. Benim onun tehditlerini önemsemem, hatta bu konuda kafa yormam için hiçbir neden yoktu. Gülümsedi. Şimdi kendinden daha emin görünüyordu. Daha ileri gidecek olsa, formülün niteliklerini bildiğim için onu mahvedebilirdim. Ancak ona zarar vermem için hiçbir neden yoktu. İlişkiniz dibe vurmuştu ama o gece evine gittiniz. Oraya bazı şeyleri telafi edebiliriz düşüncesiyle gittim. Bu yüzden Jerry ile Justin'in de gelmelerini istedim. Onunla yattınız. Güzel ve çekici bir kadındı. Evet, onunla yattım. Elinde ölümsüzlük hapları vardı. Evet, size daha önce de söylediğim gibi onları bir kutunun içinde tuvalet masasının çekmecesinde saklıyordu. Yine gülümsedi. Size bu kutudan ve tabletlerden bahsetmiştim. Çünkü otopsi sonucunda Pandora'nın kanında bu maddenin bulunacağını tahmin ediyordum. Nitekim öyle oldu. Önceden söylemek mantıklıydı. Size yardımcı oldum, o kadar. Hapları bulamayacağımı bilmeniz yardımcı olmanızı kolaylaştırdı. Pandora öldükten sonra evine geri dönüp kutuyu aldınız. Yatırımınızı koruyordunuz. Piyasada bu ürünün tek satıcısı siz olunca, bu madde sizden başka kimse de olmayınca kazancınız büyük ölçüde artacaktı. Pandora'nın evinden çıktıktan sonra oraya bir daha dönmedim. Dönmem için bir neden yoktu. Benim ürünüm onunkinden üstün. Bu ürünlerin ikisinin de yasal olarak pazara sürülemeyeceğini biliyordunuz. Ama sokakta Pandora'nınki sizin sulandırılmış, rafine edilmiş ve büyük bir olasılıkla daha pahalı olan ürününüze fark atardı. Bunu da biliyordunuz. Yeni araştırmalar ve testlerle ve daha fazla para harcayarak mı? Pandora'nın eline 300 bin dolardan fazla para vermiştiniz. Bitkiyi satın alabilmek için de hatırı sayılır bir harcama yaptınız. Araştırma ve test için de Fitzgerald'a para ödediniz. Bana kalırsa bu kadar harcama yaptıktan sonra kazanmaya başlamak için sabırsızlanıyor olmalıydınız. Jerry'den ne kadar para alıyordunuz? Jerry ile bir iş anlaşması yapmıştık. Eve onun sözünü kesti. Teslimat başına 10 bin. Hedefi vurduğunu hissetti. Starlight istasyonundaki hesabınıza 2 ay içinde 3'er kez 10'ar bin dolar transfer etmiş. Redford, bir yatırım diye söze başladı. Onu madde bağımlısı yaptınız. Sonra da kanını emmeye başladınız. Bu sizi uyuşturucu satıcısı konumuna sokar Bay Redford. Avukat yine demagojiye başvurup uyuşturucu ticaretini sıradan bir iş gibi göstermeye çalıştı. İlişkilere gereksiniminiz vardı. Sokakla bağlantı kurmanıza yarayacak ilişkiler. Boomer az parayla yetinen biriydi ama bu iş başını döndürdü. O da ürünü denemek istedi. Ama formülü nasıl ele geçirdi? Dikkatsizlik etmişsiniz. Böyle birini tanımıyorum. Kulüpte onu ağzını şapırdatırken gördünüz. Büyük paralar kazanacağını anlatarak övünüyor, havalara giriyordu. Hertha Moppet'la özel bir odaya kapandı. Kıza neler söylediğini bilmiyordunuz. Boomer sizi görünce kaçtı. Harekete geçmek zorunda kaldınız. Yanlış yoldasınız Seymen. Bu insanları tanımıyorum. Belki de Hertha'yı paniğe kapıldığınız için öldürdünüz. Gerçekten öldürmek istemiyordunuz. Ama öldüğünü fark ettiğiniz zaman bunu saklamak istediniz. O zaman kendinize hakim olamayıp cesedi tanınmaz hale getirdiniz. Belki size ölmeden önce bir şey söyledi. Belki de söylemedi. Ama Hertha'dan sonra Boomer'ın işini bitirmek zorundaydınız. Bana kalırsa artık öldürmekten hoşlanır olmuştunuz. Bu, Boomer'ı öldürmeden önce ona işkence etmenizden belli oluyor. Ama kendinize güveniniz artmıştı. Benden önce odasına koşup ne var ne yok diye bakmadınız. Eve, iskemlesini geri itip masadan kalktı ve odanın içinde dolaşmaya başladı. Artık büyük sorunlarınız vardı. Numune ve formül polisin eline geçmişti ve Pandora'yı zapt edemiyordunuz. Seçeneğiniz neydi? Ellerini masanın üstüne koyarak Redford'a doğru eğildi. Bir adam bütün yatırımının ve gelecekteki kârlarının elinden uçup gittiğini görürse ne yapar? Pandora ile işim bitmişti. Evet, bitirmiştiniz. Onu Leonardo'nun evine götürmeniz kurnazcaydı. Siz akıllı bir adamsınız. O zaten Mavis'e kızgındı. Pandora'yı Leonardo'nun evinde öldürecek olursanız, herkes Leonardo'nun sabrının taştığını düşünecekti. Eğer onu evde bulsaydınız, Leonardo'yu da öldürmek zorunda kalacaktınız. Ama zaten artık cinayet işlemekten hoşlanıyordunuz. Leonardo evde yoktu. Bu işinizi kolaylaştırdı. Mavis gelince işler büsbütün kolaylaştı. Onu katil gibi göstermeyi başardınız. Redford eskisi kadar kolay nefes alamıyordu ama direniyordu. Pandora'yı son gördüğümde yaşıyordu. Nefret doluydu ve birini cezalandırmak için sabırsızlanıyordu. Eğer onu Mavis Freestone öldürmediyse Jerry Fitzgerald öldürmüştür. Eve heyecanlanmıştı. Yerine oturup arkasına dayandı. Gerçekten mi? Neden? Birbirlerinden nefret ediyorlardı. Her zamankinden daha büyük bir rekabet içindeydiler. Bütün bunların yanı sıra Pandora Justin'i geri almaya niyetliydi. Bu Jerry'nin hoşgörüyle karşılayamayacağı bir şeydi. Ve gülümsedi. Bir gövde gösterisi yapmak için Leonardo'nun evine gitme fikrini Pandora'nın aklına getiren de Jerry'ydi. Eve, bu da yeni çıktı diye düşündü. Kaşını kaldırdı. Öyle mi? Bayan Freestone gittikten sonra Pandora çok gergin, çok öfkeliydi. Jerry bundan ve Bayan Freestone'un onu epeyce hırpalamış olmasından hoşlanmış görünüyordu. Pandora'nın öfkesini teşvik etti. Pandora'nın yerinde olsa böylesine aşağılanmayı kabul edemeyeceği anlamına gelen bir şeyler söyledi. "Niçin Leonardo'nun evine gidip ona kimin güçlü olduğunu göstermiyorsun?" dedi. Pandora'nın erkeklerini elinde tutamadığından da söz etti. O zaman Justin onu alıp götürdü. Gülümsemesi genişledi. İkisi de Pandora'dan nefret ediyordu. Jerry'nin nedenleri açıkça ortadaydı. Justin ise ondan nefret ediyordu çünkü kendisine bu uyuşturucuyu Pandora'nın keşfettiğini söylemiştim. Justin Jerry'yi korumak için her şeyi yapardı, her şeyi. Bana gelince benim bu kişilerden hiçbiriyle aramda duygusal bir bağ yoktu. Pandora'yla sadece yatıyordum, salt cinsellik teğmen ve iş ilişkisi. Eve, Casto'nun Jerry'yi sorguladığı odanın kapısını vurdu. Casto başını dışarı uzatınca Eve masanın başında oturan kadına baktı. Onunla konuşmam gerekiyor. Tükenmek üzere. Bugün ondan daha fazla bir şey öğrenemezsin. Avukatı sorgulamaya ara verilmesi için homurdanmaya başladı bile. Eve, onunla konuşmalıyım diye tekrarladı. Ona nasıl davrandın? Sert davrandım. Tamam, ben daha yumuşak davranırım. Eve odaya girdi. Yüreğinde hala merhamet vardı. Jerry'nin gözlerinin endişeli ve koyu gölgelerle çevrili olduğunu gördü. Yüzü yorgundu, elleri titriyordu. Güzelliği kırılgan ve ürkütücüydü. Eve sakin bir sesle, "Bir şeyler yemek ister misin?" diye sordu. "Hayır." Jerry etrafına bakındı. "Eve gitmek istiyorum. Justin'i görmek istiyorum. Bir görüşme ayarlamaya çalışacağım ama yanınızda bir görevli bulunacak." Bardağa su koydu. "Biraz su içip birkaç dakika dinlen." Jerry'nin bardağı tutan elleri titriyordu. Eve elini onun ellerinin üstüne koyarak bardağı dudaklarına götürmesine yardım etti. "Bu senin için kolay olmadı, üzgünüm. Krizi önlemek için sana bir şey veremeyiz. Henüz bu konuda yeterli bilgimiz yok. Vereceğimiz ilaç kötü bir etki yapabilir." "Ben iyiyim, bir şeyim yok." "Allah kahretsin." Eve oturdu. "Seni bu işe Redford bulaştırmış," itiraf etti. Jerry yine, "Bir şeyim yok," dedi. "Sadece yorgunum. Sağlık içkimden biraz içmeye ihtiyacım var." Ümitle, yalvarır gibi Eve'e bakıyordu. "Kendimi toplamak için o içkiden biraz içebilir miyim?" "Onun tehlikeli olduğunu biliyorsun Jerry. Sana ne yaptığını biliyorsun." Saygıdeğer Paul Redford, kayıtlara geçen ifadesinde Bayan Fitzgerald'ı ticari bir girişim maskesi altında bu yasa dışı uyuşturucuyla tanıştırdığını itiraf etti. "Biz Bayan Fitzgerald'ın bu maddenin bağımlılık yapan niteliklerinden habersiz olduğu kanısındayız. Şu anda kendisini yasa dışı uyuşturucu kullanmakla suçlamak gibi bir niyetimiz yok." Eve'in tahmin ettiği gibi Jerry'nin avukatı gözle görülür biçimde rahatladı. "O halde teğmen, müvekkilimin serbest bırakılmasını ve kendi isteği üzerine tedavisine izin verilmesini talep edeceğim. Tedavisi için gerekli işlemlere başlanabilir. Müvekkiliniz birkaç dakika daha bizimle işbirliği yaparsa Redford hakkındaki suçlamalarımı tamamlamama yardım etmiş olur. Eğer sizinle işbirliği yaparsa yasa dışı uyuşturucular konusundaki suçlamalar düşecek mi teğmen?" "Buna söz veremeyeceğimi biliyorsunuz sayın avukat. Ancak ben uyuşturucu bulundurmak ve satmayı amaçlamak suçlamalarından vazgeçilmesini önereceğim." "Ya Justin, onu da serbest bırakacak mısınız?" Eve Jerry'ye baktı. "Aşk ne tuhaf bir yüktür," diye düşündü. "Redford'la yapmayı tasarladığınız işe o da dahil miydi?" "Hayır, o benim de bu işten vazgeçmemi istiyordu. Şey olduğumu, bağımlı olduğumu anladığında bu içkiyi içmekten vazgeçip tedavi olmam için ısrar etti. Ama bu maddeye ihtiyacım vardı. Bırakacaktım ama yapamıyordum." "Pandora öldüğü gece kavga mı olmuştu?" "Pandora'nın olduğu yerde daima kavga vardı. Nefret dolu bir insandı. Justin'i elimden alabileceğini sanıyordu. Justin o iblisin umurunda bile değildi. Sadece bana ve ona acı vermek istiyordu." "Ama Justin ona dönmezdi, öyle değil mi Jerry?" "Justin de ondan benim kadar nefret ediyordu." Manikürlü tırnaklarını ağzına götürüp kemirmeye başladı. "Öldüğüne seviniyoruz." "Jerry, umurumda değil." Tedbiri elden bırakmak istemeyen avukatına vahşi bakışlarla baktı. O ölmeyi hak etmişti. Her şeye sahip olmak istiyordu. Bunun için her yola başvurabilirdi. Justin benimdi. Eğer benim Leonardo'nun defilesine çıkmak istediğimi öğrenmeseydi, bu defile benim olacaktı. Leonardo'yu baştan çıkarıp benim yerime defileye çıkmak için yapmadığını bırakmadı. Oysa bu iş benimdi, benim olacaktı. Tıpkı Justin'in benim oluşu gibi. O ilaç da benimdi. O insanı güzelleştiriyor, güçlü ve cinsel yönden çekici kılıyor. Onu alan herkes beni hatırlayacak. Onu değil, beni. O gece Justin de seninle birlikte Leonardo'nun evine geldi mi? Teğmen, bu ne demek oluyor? Bu bir soru sayın avukat. Justin de oraya geldi mi Jerry? Hayır. Elbette hayır. Biz oraya gitmedik. Biz bir bara uğrayıp içki içtik, sonra eve gittik. Sen onu teşvik ettin, öyle değil mi? Ona nasıl davranman gerektiğini biliyordun. Leonardo'yu aramaya gideceğinden emin olmak istedin. Redford seninle bağlantı kurup evden ne zaman çıktığını söyledi mi? Hayır, bilmiyorum. Aklımı karıştırıyorsunuz. Bana bir şey verebilir misiniz? İçkimden içmek istiyorum. O gece de o içkiden içmiştin. Sana güç veriyordu. Onu öldürebilecek kadar güçlüydün. Onun ölmesini istiyordun. Daima senin yoluna çıkıyordu. Üstelik onun hapları senin içkinden daha etkili, daha güçlüydü. Onlara sahip olmak istiyor muydun Jerry? Evet, istiyordum. Pandora gözlerimin önünde gençleşiyor, inceliyordu. Ben her lokmamı saymak zorundayken o, Paul belki hapları ondan alabileceğini söylemişti. Justin onu benden uzak durması konusunda uyardı. Ama Justin bunu anlamıyor. İnsanın onu içince kendini nasıl hissettiğini anlamıyor. Korkunç bir gülümsemeyle, "İnsan kendini ölümsüz hissediyor," diye ekledi. "Tanrı aşkına, sadece bir bardak istiyorum." O gece arka kapıdan çıkıp Leonardo'nun dairesine gittin. Sonra ne oldu? "Hatırlamıyorum. Aklım karıştı. Bana bir şey verin." Bastonu eline alıp Pandora'ya vurdun mu? Vurmaya devam ettin mi? "Onun ölmesini istiyordum." Jerry hıçkırarak başını masanın üstüne koydu. "Onun ölmesini istiyordum. Tanrı aşkına bana yardım edin. Bana yardım ederseniz ne isterseniz onu söyleyeceğim." Teğmen, müvekkilimin fiziksel ve zihinsel baskı altında söyleyecekleri geçersizdir. Eve, ağlamakta olan kadına bakarak iletişim cihazına uzandı. "Sağlık ekibi gönderin," diye emir verdi. "Bayan Fitzgerald'ın gözetim altında hastaneye nakli için hazırlık yapılsın." 19. ayrımın sonu. Sayfa 371. Devamı 20. ayrımda.